Ayrım 57.
Sayfa 428. Levi Strauss'un da uzun uzun üstünde durduğu bir sorundur bu. Ona göre bizler gerçeği yaşanmıştan ayırırız, bir şeyi ancak bu ayrımı yaptığımız zaman kavrayabiliriz. Oysa bizler doğruları ancak gerçek olanla yaşanmış olanı bir araya getiren bir bileşim içinde ulaşabilmekteyiz. Gerçek olanla düşsel olanın ya da düşünülür olanın birleştiği bu nokta öznelliğin ortaya çıktığı noktadır. Bu nokta bizi zorunlu olarak duyguculuğa, simgeciliğe hatta gerçek üstücülüğe açacaktır. Böylece yapısalcılığın ilk ölçütü üçüncü bir düzenin, üçüncü bir alanın bulunmasıdır. Bu alan simgeselin alanıdır. Bu da simgeselin hem imgelemselle hem de gerçekle karşılaştırılmasına karşı çıkmaktır. Yapısalcılığın ilk boyutunu bu oluşturur. G. Deleuze. Böylece yapısalcılar gerçek olanın ve düşsel olanın ötesinde araştırılması gereken ve belki de araştırmanın tek konusu olacak olan üçüncü bir alan belirlerler. Yapı ülküsel bütünlüktür. Gerçeğin parçalanması değil, belirlenmesidir bu. Gerçeklik bir bütündür, doğruluğu içinde bir bütün ortaya koyar. Böylece yapısalcı iki şeyi bir bütünde bir araya getirir. Yapı üçlemelidir, düşünülen, gerçek olan ve dışlaştırandan kuruludur. Simgesel ne tam olarak düşünsele ne de tam olarak gerçeğe indirgenebilir, onlardan daha derindir. Simgesel ne tam düşünülür ne tam duyulur bir şeydir, bambaşka bir şeydir. Ona bir biçim diyemeyiz, onu parçaların oluşturduğu bütünle bir tutmak doğru değildir. Yapı elbet bütünle de parçalarla da ilgilidir, ancak parçaların bir toplamı değildir. Bir öz de diyemeyiz ona, çünkü biçimsel ögeleri barındırmaktadır. Yapının ögeleri ne tam anlamında içsel ne tam anlamında dışsaldır, onlar yalnızca anlamlar taşıyan şeylerdir. Bir şeyin bir anlamı olması demek, bir konumu olması demektir. Konum düzenle ilgilidir. Bir uzam söz konusuysa yapısal bir uzamdan söz edebiliriz ancak. Yapıların yer aldığı uzam somut bir uzam değildir, bir karşı uzamdır. Böylece yapısalcılık şeylerden önce şeylerin konumunu konu edinir. Simgesel ögeler ne dışsal ne içsel anlamlarla yüklüdürler, ancak ve ancak konumsal anlamlarla yüklüdürler. Anlam dediğimiz şey kendi başlarına herhangi bir karşılığı bulunmayan ögelerin bir araya gelmesiyle kurulur. Öyleyse anlam kendinde bir şey değil, bir sonuçtur. Burada anlamla anlamsızın ilişkisi söz konusudur. Burada derinden derine anlamın anlamsızlığı söz konusudur. Anlam da bundan çıkar. Bu noktada elbette saçmanın felsefesi diye adlandırılan şeyin varlığından söz edilemez. Çünkü saçma felsefesine göre temelde anlamdır eksik olan. Yapısalcılığa göre tersine anlam çokça vardır. Aşırı bir anlam üretimi, aşırı bir anlam belirlenimi vardır. Anlam yapının konumlarının birliğiyle aşırı bir üretim olarak vardır. Anlamsız hiçbir biçimde saçma değildir ya da anlamın karşıtı değildir. Ama onu değerli kılan şeydir, yapıda yaygınlaşan üründür. G. Deleuze. Bu yüzden yapısalcılar sık sık oyun kavramına ya da tiyatro kavramına başvururlar. Örneğin onlara göre satranç oyunu gerçek uzamdan daha derin bir uzamda konumların birliğini kuran şeydir. Oyun alanı çeşitli konumların oluşturduğu alandır. Yapısalcılara göre düşünmek bir oyunu gerçekleştirmek gibidir. Yapılar elbette bilinçsizdirler. Her yapı bir etkinsizlik örneğidir. Yapıların gerçek olmaları, etkin olmalarını, ülküsel olmaları, soyut olmalarını gerektirmez. Yapı bir ülküsel bütünlüktür. Birçok şeyi kendinde barındırır. Bir yapıda çeşitli ögeler ve ilişkiler bir araya gelir. Toplumu ele alalım. Bir toplum çeşitli ögeleri, ilişkileri, değerleri barındırır. Tüm ayrımlaşmalar, tüm edimlileşmeler zamanda gerçekleşir. Zaman gücülden edimliğe doğru, gerçekleşememişlik durumundan gerçekleşme durumuna doğru ilerler. Bu ilerleme edimli bir biçimden bir başka edimli biçime geçiş değil, bir yapıdan o yapının edimli durumlarına geçiştir. Yapı uzamda ve zamanda ayrımlaşmayla edimlileşir. Buna göre yapı türleri ve parçaları yaratır, ayrımlaşmış türler ya da ayrımlaşmış parçalar olarak yaratır. Demek ki oluşum gücülden edimliğe geçmekle sağlanır. Yapı kendinde ayrımlaşmış ögeler ve ilişkiler dizgesidir. Ama o aynı zamanda içimde edimlileştiği varlıkları ve işlevleri, türleri ve parçaları ayrımlaştırır. Demek ki o hem ayrımlaşan hem ayrımlaştıran bir şeydir. Evrim ya da gelişim fikrini ortadan kaldıran bu görüş pek açık, pek aydınlık bir görüş değildir. Bu görüş tüm değişim fikrini zamanda edimlileşme fikrine indirgerken iyiden iyiye bulanıklaşır ve karanlıklaşır. Sonuç: düşünce tarihi gezmekle bitiremeyeceğimiz uçsuz bucaksız bir alandır. Bir yanı sanat, bir yanı felsefe olan bu alanda hangi adların birinci planda önemli olduğunu saptamak bile başlı başına bir tartışma konusudur. Düşünce insanın işidir. İnsan deyince düşünce anlaşılır. İnsan için eylem düşünülmüş etkinliktir. Prometheus'tan beri düşünce insan türünün temel özelliğini belirliyor. Düşünce ateştir, ateş düşüncedir. Hippolyt Tay'nin hakkı var. Kozalarını ören ipek böcekleri ve bal yapan arılar gibi insanları da felsefeler ve şiirler üreten yüksek türden bir hayvan sayabiliriz. Felsefe ürünü olsun, sanat ürünü olsun, her yapıt çağına tanıklık eder. Bir sanat yapıtında öznel özellikleri araladığımızda geriye çağına tanıklık edecek nesnellikler kalır. Bir düşünce yapıtında hemen her şey bu tanıklık edici nesnelliklerden oluşmuştur. Böylece yalnız felsefe değil, sanatta tümüyle bu yansıtma, bu gösterme işlevini kendiliğinden yükümlenir, kendiliğinden yerine getirir. Düşüncede ve sanatta karşı tutumlar bile birer doğrulayıcıdır. Her düşünür, her sanatçı düşünce ve sanat adına bir şeyleri kurar ve yaratırken çağını dile getirir. Böylece insan yaşamının bir bölümünü, büyük bir parçasını aydınlığa kavuşturur. Bu tanıklık hem kendini kolayca dışa açan bir tanıklıktır, hem de ancak gören göze görünebilecek bir tanıklıktır. Bu tanıklığın özüne, temeline, en belirleyici anlamlarına girebilmek için bilgiyle donanmış olmamız gerekir. Ancak belki de en güç bilgi çağının bilgisidir. Çağdaşlarımız henüz tarihin ayıklayıcı ve yerine yerleştirici değerlendirmelerine uğramış olmadıklarından, bizim onlarla ilgili yargımız her zaman biraz da kendi yargımız olacaktır, öznellikler barındıran bir yargı olacaktır. Bir başka deyişle, bu kendi yargımız her durumda yanılgılara, en azından kayganlıklara, kaypaklıklara eğilimlidir. Bu güçlük, bu sakınca elbette bizim kendi çağımız üzerine enine boyuna düşünmeyi bırakmamızı gerektirmeyecektir. Böyle bir kolaylığı yasallaştırmayacaktır. Bir şeyin güç olması, o şeyin yadsınmasını değil, daha dikkatle ele alınmasını gerekli kılar. Sakınıklık her insan araştırmasında bir zorunluluk olarak düşünülmelidir. Kuşkunun izlerini barındırmayan yargılardan kaçınmak gerekir. Çağdaşlarımız henüz bizdendir. Bu yüzden çağına belirleyici yargılarla yönelmek bir yürekliliktir. Bu yüreklilikten her kişi belli bir pay almalıdır. Ancak kimse bu yürekliliği bir gözü bekliğe dönüştürmeyi düşünmemelidir. Bizim için yakın zamanlarla ilgili henüz çok taze bir düşünce kalıtını işlemenin söz konusu olabilmesi, bu yürekliliğin tutarlı etkinliğiyle, arayıcı gücüyle olasıdır. Yapılacak her şey hem doğruyu ortaya koymak yolunda yan tutmazlığı elden bırakmamak, hem de gene doğruyu ortaya koyabilmek adına yan tutarlılıktan bir an geri durmamak karşıtlığı içinde tasarlanmalıdır. Bir insanlık kalıtı üzerine düşünmek hem bir yan tutmazlığı hem bir yandaşlığı gerektirir. Düşünce alanında belli bir bakış açısı olmaktan geri duramayız. Ancak bir bakış açısı olmak, başka bakış açılarını kırıp bozmak, dağıtmak, yoksamak anlamına gelmeyecektir. Yan tutarlılık, kendi gözüyle görebilme yatkınlığını, yan tutmazlık, başkalarının görüş açılarını zedelememe özenini belirler. Düşünceye yönelmek, dünyaya yönelmektir. Dünyaya yönelen düşüncelerden de yararlanarak dünyayı kavramaya ve onun dönüştürülmesine katkıda bulunmaya çalışmaktır. Amaç gerçeği tanımak ve tanıtlamaktır. Böylece insanı dünyada daha da egemen kılmaktır. Kendine ve dünyaya egemen olan insan, gerçek anlamda egemen olan insan, yalnızca düşünen insandır. Bacon bize şöyle diyordu: doğanın kölesi ve yorumcusu olan insan ancak bu doğanın yasalarıyla ilgili deneysel ve ussal buluşları ölçüsünde eylemde bulunur ve anlar. İnsanın bilimi güçlülüğünün ölçüsüdür. Çünkü nedeni bilememek sonucu yaratamamak demektir. Doğayı ancak doğaya baş eğerek ile geçirebiliriz. Kurgusal düşüncede neden adını taşıyan şey uygulamada bir kural olur. Bunun için Bacon bize deneyin ve usul sıkı işbirliğini öneriyordu. Bilimleri incelemekte birbirine karışan filozoflar, deneyiciler ve dogmacılar olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Karıncaya benzeyen deneyici yiyecekleri yığmakla sonra da onları tüketmekle yetinir. Dogmacı örümcek gibidir, maddesini kendi varlığından çıkardığı ağları örer. Arı ortada yer alır, ham maddeyi tarlalarda ve bahçelerde çiçeklerden toplar. Sonra kendine özgü bir sanatla onu işler ve sindirir. Gerçek felsefede buna benzer şeyler yapar, o yalnızca ve özellikle insan ruhunun doğal güçleri üzerine temellenmez ve doğal tarihten elde ettiği maddeyi bir iki kaynakta bulduğu biçimiyle belleğe bırakıp çıkmaz. Onu işledikten ve sindirdikten sonra depoya koyar. Böylece bizim en büyük dayanağımız, her şeyi ummak durumunda olduğumuz dayanak, deneysel yetiyle ussal yeti arasındaki sıkı işbirliğidir. Düşüncenin gelişimi bireyin gelişimine benzer. Birey kendini daha iyi anlamak için hep geçmişine başvurur, şimdisiyle geçmişini karşılaştırır, eski yanlışlarını yeniden görmeye çalışır. Kant bize bireylerin de insanlığın da üç temel aşamadan geçtiğini, geçmek zorunda olduğunu göstermiştir. Şöyle diyordu, içimizden biri kendi tarihini gözlemlediğinde en önemli kavramlar söz konusu olduğu zaman ardışık bir biçimde çocukluğunda din bilimci, gençliğinde metafizikçi, yetişkinliğinde fizikçi olduğunu anımsamaz mı? Önemli olan gerçekliğin doğru görünümünü ortaya koyabilmek, düşü gerçekle ve gerçeği düşle karıştırmamak, usla deneyi dengeleyebilmek ve yaşamı düşünce için temel almaktır. Primum vivere deinde filozofari. Önce yaşamak, sonra felsefe yapmak. Bu yetkinliğe ulaşabilmenin en önemli yolu iyi bir düşünce tarihi izleyicisi olabilmekten geçer. Başlıca kişiler. Apollinaire, Wilhelm Apollinaris de Kostrovitski, Guillaume Apollinaire, Fransız şairi, 1880-1918, Roma'da doğdu. Annesi Polonyalıydı, Paris'te okudu, romanlar, öyküler, şiirler yazdı. En çok şiiriyle ilgi uyandırdı. 1913'te yayımladığı Kaligram onu usta şairler arasına yerleştirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda ağır yaralandı. Paris'te öldü. Ölümünden sonra pek çok yapıtı bulundu ve yayımlandı. Aragon, Louis, Fransız yazarı, 1897-1982, Paris'te doğdu. Gerçeküstücülük akımını başlatanlardan biri oldu. İlk şiir kitabı, Feu de Joie, Sevinç Ateşi, 1920'de yayımlandı. 1926'da Le Paysan de Paris, Paris Köylüsü adlı romanını çıkardı. Komünist Partisi'ne girdi, bir süre Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde kaldı. 1933'te Le Cloche de Bal, Basel'in Çanları adlı romanını yayımladı. Bundan sonra ard arda pek çok yapıt veren Aragon'un başlıca şiir kitapları şunlardır. Le Yeux d'Elsa, Elsa'nın Gözleri, 1942. Elsa, 1959, Le Voyage de Land, Hollanda Yolculuğu, 1964, Le Roman Inachevé, Bitmemiş Roman, 1966, Aragon, Paris'te öldü. Austen Jane, İngiliz romancısı, 1775-1817, Hampshire'da doğdu. Bir protestan papazının kızıydı. Başlıca yapıtları, Sense and Sensibility, Sağduyu ve Duyarlılık, 1811. Pride and Prejudice, Gurur ve Önyargı, 1813. Emma, 1816. Northanger Abbey, Northanger Manastırı, 1817. Austen Winchester'da öldü. Balzac, Honoré de, Fransız romancısı, 1799-1850. Turlu bir köylü ailesinin çocuğuydu. Adındaki soyluluk belirtisi de bir özentinin ürünüdür. Dava vekili ve kral meclisinde yazman oldu. Tur kenti belediye başkan yardımcılığında bulundu. Takma adlarla cinayet romanları yazdı. İş dünyasına girdi, büyük ölçüde borçlandı. Pek çok roman yazdı. Romanlarını La Comédie Humaine, İnsanlık Güldürüsü başlığı altında topladı. Başlıca romanları Lully dans la Vallée, Vadideki Zambak 1835, Médecin de Campagne, Köy Hekimi 1833, La Père Goriot, Goriot Baba 1835, Splendeur et Misère de Courtisan, Kibar Fahişelerin Görkemi ve Sefaleti 1847. Balzac Paris'te öldü. Baudelaire Charles, Fransız şairi 1821-1867 Paris'te doğdu. Dağınık bir yaşam sürdü. Bu arada bir şiirler derlemesi olan tek yapıtı Les Fleurs du Mali, Kötülük Çiçekleri oluşturmaya başladı. Edgar Poe'nun yapıtlarını çevirdi. Les Fleurs du Mal'in birinci baskısı 1857, ikinci baskısı 35 yeni şiirle 1861'de yapıldı. Baudelaire Paris'te öldü. Bentham, Jeremy, İngiliz düşünürü 1748-1832, Londra'da doğdu, Oxford'da okudu. A Fragment on Government, Hükümet Üzerine Yazı 1776'da yayımladı. 1789'da An Introduction to the Principles of Moral and Legislation, Ahlak ve Hukuk ilkelerine giriş çıktı ve büyük ilgi uyandırdı. Öbür yapıtları The Rational of Reward, Ödülün Nedeni 1825, The Rational of Punishment, Cezalandırmanın Nedeni 1830. Bentham Londra'da öldü. Bergson Henri, Fransız filozofu 1859-1941, Paris'te doğdu, Yahudiydi. 1889'da Essai sur les données immédiates de la conscience, Bilincin Dolaysız Verileri felsefe doktoru oldu. 1927'de Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Felsefeyi resmi görevleriyle birlikte yürüttü. Başlıca yapıtları Matière et Mémoire, Madde ve Bellek 1886, Le Rire, Gülmek 1900, Evolution Créatrice, Yaratıcı Evrim 1907, Dure et Simultanéité, Süre ve Zamandaşlık 1922, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, Ahlakın ve Dinin Kaynağı 1932, Bergson Paris'te öldü. Bernardin de Saint-Pierre Henri, Fransız yazarı 1737-1814, Le Havre'da doğdu. Orduya girdi, başarılı olamadı. Yolculuklar yaptı. 2 yıl mühendis olarak Île-de-France'da Maurice Adası çalıştı. Paris'e dönünce yazarlıkta karar kıldı. École Normale Supérieure'de ahlak öğretmeni oldu. Başlıca yapıtları Paul et Virginie, Paul ve Virginie 1787, Chaumière Indienne, Hintli Kulübesi 1790, Bernardin de Saint-Pierre, Eurégny sur Oise'da öldü. Blake William, İngiliz ressam ve şairi 1757-1827, Royal Akademi'de resim öğrenimi gördü. 1789'da Songs of Innocence, Masumluk Şarkıları yayımladı. Londra'da öldü. Blondel Morris, Fransız filozofu 1861-1949, Dijon'da doğdu. 1893'te doktor oldu. Başlıca yapıtları Illusion Idealist, Ülkücü Yanılsama 1898, Principe Élémentaire D'un Logique de la Vie Morale, Ahlaki Yaşamla ilgili bir mantığın temel ilkeleri 1903, L'être et l'être, Varlık ve Varlıklar, Lutte pour la Civilisation et Philosophie de la Paix, Uygarlık için Savaşım ve Barış Felsefesi 1939, Blondel et en Provence'da öldü. Bonald Louis de, Fransız düşünürü 1754-1840, Milo'da doğdu. 1791'de sürgüne gitti. Dönüşte üniversite kurulu üyesi oldu. Başlıca yapıtları Théorie du pouvoir politique et religieux, Siyasal ve Dinsel İktidar Kuramı 1796, Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, Toplumsal Düzenin Doğal Yasaları Üzerine Ayrıştırma Denemesi 1800, Louis de Bonald, Milo'da öldü. Burns Robert, İskoçyalı şair. 1759-1796. Ayrshire şairde doğdu. Öğrenimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Fransız devrimine hayranlığı yüzünden güç durumlara düştü. Eğlenceye düşkündü, bu yüzden sağlığı erken bozuldu. 1786'da The Ploughman Poet, Çiftçi Şair adlı kitabı yayımlandı. Şiirleri daha çok antolojilerde yer alır. Burns, Dumfries'te öldü. Byron, George Gordon Lord, İngiliz şairi, 1788-1824, Londra'da doğdu. Olanaklı bir gençlik döneminden sonra ilk şiirlerini verirken Lordlar Kamarası'na girdi. Doğuya gitti. Dönüşünde Childe Harold's Pilgrimage 1812 adlı şiir kitabını yayımladı. Sonra üst üste yapıtlar verdi. Bu arada manzum öyküler yazdı. Mesolonyo'da öldü. Camus Albert, Fransız yazarı, 1913-1960, Cezayir'de doğdu. Tiyatroculuk, gazetecilik yaptı. Comba'nın yazı işleri yöneticisi oldu. 1942'de yayımladığı L'Étranger, Yabancı adlı romanı ve Le Mythe de Sisyphe, Sipsos Efsanesi adlı denemeler kitabı ilgi çekti. Lettre à un ami allemand, Bir Alman Dosta Mektuplar, 1945 ve La Peste, Veba, 1947 büyük yankılar yaptı. 1951'de L'Homme Révolté'yi baş kaldıran insan çıkaran Camus, bu arada birçok tiyatro yapıtı verdi. Villeblin'de bir otomobil kazasında öldü. Chateaubriand, François René, Fransız yazarı, 1768-1848, Saint-Malo'da doğdu. 1791'de Amerika'ya gitti. 1802'de Paris'te Atala ve René'nin yer aldığı Génie de Christianisme, Hristiyanlığın Özü yayımladı. Bir ara elçilik yaptı. Yolculuğa çıktı, İçişleri Bakanı oldu. Berlin ve Londra'ya elçi olarak gönderildi. Bir yıl kadar Dışişleri Bakanlığı yaptı, sonra Roma elçiliğine atandı. 1831'de yayımladığı Etude Historique, Tarih İncelemeleri ve ölümünden sonra yayımlanan Le Mémoire d'Autre Tombe, Mezar Ötesi Anıları öbür ünlü yapıtlarıdır. Chateaubriand Paris'te öldü. Chenier André, Fransız şairi, 1762-1794. İstanbul'da doğdu, Navarre Koleji'nde okudu. Londra Büyükelçiliği'nde görev aldı. Devrime duyduğu hayranlıkla Paris'e döndü. Devrimci aşırılıklara tepki gösterdiği ve Louis XVI'yi savunduğu için Saint-Lazare hapishanesine atıldı. 1784'te Paris'te idam edildi. Hapishanede yazdığı İyembe, Manzum Hicviyeler ünlüdür. Bukolik, Çoban Şiirleri, Eleji, Ağıtlar, Himni, İlahiler gibi önemli yapıtları 1819'dan sonra yayımlandı. Coleridge,